Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Her hafta olduğu gibi sizlere bugün de İslam şehrinden sesleniyoruz. Bugün siz kıymetli dinleyicilerimizle biraz belediye teşkilatlarından ve bu belediye teşkilatının ilk nüvesi mahiyetindeki şehremininden bahsedeceğiz. Elbette bu tip kurumsallaşmalar, her şey çok matematiksel manada veya belli bir düzen içerisinde giderken çok ihtiyaç duyulan şeyler değil, kurumsallaşma. İşler yolundayken değişim bir ihtiyaç olarak da görülmez hakikaten. Bu insan için nasıl böyleyse, İbni Haldun'a göre malumunuz devletler, ülkeler, aynı insanlar gibi doğarlar, büyürler, gelişirler ve nihayetinde ölürler. Bu nasıl değişim insan için bir ihtiyaç değilse her şey yolundayken veya tatmin noktasında insana yeterliyken devletler için de böyle. Bir devleti ayakta tutan kurumlar ancak devlette bir sarsılma meydana geldiğinde, onun gücü zevale uğradığında ya da işte işler sekteye uğramaya başladığında bir sorgulamanın nihayetinde değiştirilebilir kurumlar, yeni kurumlar kurulabilir, çalıştırılır hale getirilebilir. Ama nihayetinde bu mesele bir sorgulama konusu haline gelir. İşte bizim İslam medeniyetinin Osmanlı yorumunda da veya devlet teşkilatı bazında ele alırsak Osmanlı devleti içinde aynı şeyler geçerli. Özellikle 2. Viyana bozgunundan sonra teknik algısında veya uygarlık algısında nasıl sorgulamalar başladıysa, işte bu sorgulamaların nihayetinde de özellikle 2. Mahmut döneminde ülke içinde hem askeri alanda hem sanayi alanında bir takım atılımlar yapılmış. Ancak paradigmanın, yani dünya görüşünü de oluşturan değerler sistemi olarak ifade edebiliriz bunu. Değerler sisteminde bir değişiklik meydana geldiğini söyleyebiliriz ki bu yorumlara da yansımıştır. Özellikle Osmanlı Devleti açısından yükselme dönemi bir sorgulama içine girmeyi, kurumlarda bir değişiklik yapma ihtiyacını gerektiren bir dönem değil. Belki duraklama ve gerileme, ki özellikle duraklama dönemi için bu sorgulamanın yapıldığını, gerileme devrinde ise sürekli bir atılım ve sürekli bir can havli, tam anlamıyla bu, altını çizelim, can havliyle bir takım değişikliklerin yapıldığını da söyleyebiliriz. Bu 5N1K soruları olarak hep bahsedilir modern dönemde ama ben neyim, ben kimim, ne oluyor, nereden gelip nereye gidiyorum insan için nasıl bir sorguysa, devlet için de bu tip sorgulamaların yapılması zaruridir. Ancak değerler sisteminde problem meydana geldiğinde bu sorulara da doğru cevapların bulunabilmesi çok mümkün olmuyor. Tabiatıyla Osmanlı Devleti de ne oluyor diye sorma ihtiyacı duyduğu, bu soru devlet sisteminde köklü reformların yapılması gereğini ortaya çıkarttı. 19. yüzyıl, hatta 18. yüzyıl bu açıdan devlet çarkının yeniden kurgulandığı, devletin yönetim biçiminin, işte malumunuz bir dönemden sonra bu işte evlat katli gibi meseleler ortadan kaldırılıp Ekber Erşed gibi en yetkili, en büyük aklı yerinde işte bir hapis hayatı padişahlar için veya padişah olacak olan arkadan gelen şehzadeler için bir hapis hayatı, akabinde de yetkili olanın padişah olacağı bir sürecin başladığını görüyoruz ki bu sadece üst yönetimde değil, onun altına da bir şube şeklinde baktığınızda, şubelerinde de bir takım değişikliklerin öngörüldüğünü, bu yönetim biçiminin, devlet çarkının yeniden kurgulandığı bir dönem olduğunu 18-19. Yüzyılların görüyoruz. Bu değişikliklere, bu esnada işte gündeme gelen şeylerden biri de şehir temelinde hususa baktığımızda belediye teşkilatlarının kurulması. İlk belediye teşkilatının 1855 yılında İstanbul'da kurulduğunu görüyoruz. Bunda elbette Batı'nın etkisi açık. Yani Batı'da dışarıdan bakıldığında tıkır tıkır tabiri caizse işleyen bir sistem var. Bu ülke içinde de bunun işleyebileceği düşünülerek direkt mukallitlik, taklit edilmek suretiyle bu bizim devletimiz, bizim coğrafyamız içinde uygulama alanı bulmuş oluyor. Daha sonraki gelişmelerle birlikte ele alındığında belediye teşkilatlanmasında Fransa'nın özellikle de Paris Belediye Teşkilatı'nın etkisi açıkça görülebilir. Ama Batı etkisi bir ilham şeklinde de olmuyor. Aksayan bir kurumu, bir usulü, bir düzenlemeyi değiştirmek istediğimizde başvurduğumuz yol genellikle aynı yol. İşte taklitten kastımız bu. Batı'dan genellikle de o dönem çok tarih kitaplarına, romanlara da yansır. Hatta o dönemin fikri kitaplarında da, fikri neşriyatlarında da çok görülebilir. Ve hakikaten 1950'li 1960'lı yıllara kadar ülkemiz için Fransa'nın çok büyük etkisinin olduğunu görüyoruz, söyleyebiliriz. İşte Batı'dan, özellikle de Fransa'dan bir kurumu, bir usulü, bir düzenlemeyi olduğu gibi aktarmak ki bugün belki Avrupa Birliği ile alakalı sıkıntılarımız da bundan kaynaklanıyor. İşte özellikle Avrupa Birliği müktesebatındaki şeylerin kopyalanması ve bizimle uyumsuzluğu dolayısıyla uygulanamıyor olması gibi. Ama bizim burada asıl dikkat çekmek istediğimiz konu ilk kurulan belediye teşkilatının ismi çok ilginçtir, çok önemlidir bizim için. Bu teşkilatın adı İstanbul Şehre Emaneti. Bu adlandırma hakikaten sadece bu kavram üzerinden bile hareket edildiğinde Batı'dan hiç taklitle uygulama transferiyle uğraşmadan sadece bu isim üzerinden dahi bir kurgulama yapılsa hakikaten çok yerinde bir kuruluş, yerinde bir organizasyon olduğunu söyleyebiliriz. Malumunuz olduğu üzere bu konuyla alakalı bir dergide yayınlanan yazısında Yusuf Şahin şöyle bir açıklama getiriyor konuya. Diyor ki, çocuklarımızın adlarını başkaları belirlesin istemeyiz. Bu işe en fazla birinci derece akrabalarımız karışsın isteriz. Başkalarının telkinlerini dikkate alırız belki ama kimsenin bu konuda belirleyici olmasını arzu etmeyiz. Peki çocuklara ad verme işi masum bir iş mi? Bir başka ifadeyle adlandırma işi, ameliyesi sonucunda ortaya çıkan adlar bize bir şey söyler mi? Evet söyler. Mesela Deniz, Devrim, Emek gibi isimler dindar, mütedeyyin bir ailenin, Zeynep, Büşra, Muhammed de sosyalist bir ailenin vereceği isimler değil. En azından genel durum böyle. Özetle adlandırma sadece ilhama dayanan masum bir şey değil, bir zihniyeti yansıtır. Çocuklara ad verme niçin bu kadar önemli? Bu iki şekilde cevaplanabilir bir soru. Birincisi, çocuklar bize Cenab-ı Allah'ın lütfu, emaneti, göz aydınlığı. Bu yüzden onlara sıradan isimler vermeyiz. Çocukların ahlakıyla adları arasında bir bağlantı kurarız. Mesela adı Muhammed olan bir çocuğun ahlakının da Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanacağını, onun ahlakı üzere olacağını, en azından bunun için mücadele edeceğini düşünürüz. İkincisi, çocuk ebeveyn için bir hakimiyet alanı olarak görülmekte. Nasıl ki bir devlet kendi hükümranlık alanı içinde son sözü söyleme yetkisine sahipse, bir anne baba da sahibi olduğu çocukları üzerinde son sözü söyleme yetkisine sahip. Bizim inancımız için de bu böyle, çocuklar için. Özellikle anne ve baba mühim, sadece çocukluk devresi için değil, çocukluktan sonra da anne ve babanın eğer küfrü emretmiyorlarsa gönüllerini yapmak, gönüllerini sağlam tutmak bir vecibe olarak karşımızda duruyor. Dikkat edilirse çocuk sahibi olmak diye bir şeyden söz ediyoruz. Sahiplik, mülkiyetle ilişkili bir kavram ve mülk sahibi olmak, mülkü üzerinde tasarrufta bulunmayı da ima eden bir husus. Çocuklarımızı ister emanet, isterse mülk olarak görelim, kesin olan bir şey var ki, çocuğa konulan adlar ailenin zihin dünyası hakkında size net bir fikir verir. Özetle, adlandırma önemlidir, masum bir insani faaliyet olarak görülmemeli. Yani sadece ilhama dayanan bir şey olarak görülmemeli. Böyle istedik, böyle oldu değil, bir zihni arka planı olduğundan bahsediyor kıymetli hocamız. Elbette özellikle mesela medeniyet meselesinde de çok üzerinde durduğumuz bir konudur. Medeniyet dediğimiz kavram, bu kavramsallaştırma 1830'lu yıllarda, 1840'lı yıllarda oluşturulmuş, üretilmiş bir kelimedir ve evet, zihni arka plan, medeniyet, Medine ile alakalıdır. Medine, din ile alakalıdır. Dinin yaşandığı şehir anlamında kullanılabilir Medine. Medeniyet de bir süreç olarak dinin yaşandığı, yani insanların huzur bulduğu, sükun bulduğu, meskun mahal diyoruz, sakinlerinin olduğu şehirler oluşturma süreci olarak ifade edilebilir diye bahsetmiştik medeniyet meselesinden. Ancak medeniyet böyle bir zihni arka plana sahip olmasına rağmen Batı'da ortaya çıkmış olan özellikle Westphalen Anlaşması nihayetinde sivilizasyon kelimesine karşılık olarak üretilmiştir. Sivilizasyon kelimesi ise Batı şehrine işaret eder. Batı'nın kent yapılanmasına işaret eder. Bu kent yapılanması da kiliseden arındırılmış, özellikle Orta Çağ sonucunda objektif bir, nesnel bir bakış açısı kazanmasıyla Avrupa insanının, Batı insanının, sadece Avrupa'da dahil değil buna, tüm Batı'dan veya batıl olandan bahsedebiliriz. Bunun nihayetinde kilisenin hükümdarlığı, hükümranlığı ortadan kaldırılmış ve insanların her şeyi diledikleri gibi gözlemleyebilme, üretebilme gibi bir özgürlük alanı bulmasıyla sonuçlanmış bir kent yapısı meydana olan, insanların iradelerinin ellerinden alındığı, başkalarına verildiği bir kent yapısından bahsediyoruz. Bu city, civil ve nihayetinde sivilizasyon kelimesi bir kavram olarak ortaya çıkıyor, gözler önüne seriliyor ve bunun karşılığında da medeniyet kelimesi üretiliyor. Ama medeniyet kelimesinin salt kelime olarak zihni arka planı Medine'ye ait. Medine'ye ait olan bir şey, city'ye ait olan karşı taraftaki bir şeyi karşılamak için kurgulanabilir. Ama birebir denkmiş gibi ortaya çıkartılması büyük bir zihni probleme de işaret ediyor. Şimdi bu girizgahı şu sebeple yapıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Belediye teşkilatını Batı'dan ilk aldığımızda tercih ettiğimiz kavram aynı bu medeniyet kelimesinde olduğu gibi şehir emanetiydi. Burada şehirler üzerinde bir hakimiyet kurmadan değil de şehirleri bir emanet olarak gören bir zihin dünyasının izlerini görmek mümkün. Bir farklı ifadeyle şehir emaneti adlandırması şunları da ima ediyor. Bu dünya bir imtihan. Şimdi evet, şehir emaneti bunları ifade ediyor. Ancak bu sadece bir kavram. Bu kavram akabinde kavram içi boşaltılarak bir kelimeye dönüştürülüyor. Çünkü uygulamaların hepsi Batı Belediyesi'nden transfer. Dolayısıyla şehir emaneti böyle yoğun bir kavramken birazdan o kavramın altını doldurmaya çalışacağız. Bu kavram sadece bu kavram içi boşaltılıyor, salt bir kelime haline getirilerek uygulamalarıyla da bir Batı Belediyesi'ne işaret ediyor. Oraya matuf, oraya atıfta bulunuyor. İşte şehir emaneti adlandırması şunları ima eder. Bu dünya bir imtihan. Başka her şey gibi şehirler de bize emanet. Bu emanete layıkıyla muamelede bulunduğumuzda imtihanı başarıyla geçmiş oluruz. Emanetin ehline verilmesi de bir mecburiyet, Cenab-ı Allah'ın bir emri. Hazreti Peygamber'in uygulaması hep bu yönde. Kısaca şehri idare edenlerin hem bu işe ehil olmaları hem de şehri bir emanet gibi görmeleri gerekiyor. Bu adlandırma zımnen bütün bunları da vurgular kavramsal olarak. Ama gelin görün ki zaman içinde bu adlandırma yerini başka kavramsallaştırmalara bıraktı. Cumhuriyetin ilk yıllarında şehir idaresinden söz edilebilir. İlerleyen dönemde şehir idaresi yerini şehir yönetimine bıraktı. Bu da günümüzde hepinizin çokça duyduğu, şahit olduğu gibi kent yönetimine bıraktı yerini ve bugün kent yönetiminden bahsediyoruz. Benzer bir değişim büyük şehirlerle ilgili de yaşanıyor. İlgili düzenlemelerle hep büyük şehir ifadesi tercih ediliyor. Ancak gündelik konuşmalarda başka kavramsallaştırmaları daha fazla kullanır olduk. Örneğin, Büyükşehir Belediyesi yerine ana kent belediyesi veya metropol dediğimiz bir takım kelimelerden bahsediyoruz. Şehirlerin idaresine ilişkin bu değişim, şehre bakışımızdaki değişimin bir yansıması olarak görülebilir. Hemen ifade edelim ki, şehre artık bir emanet olarak baktığımıza dair imalar, hali hazırdaki düzenlemelerde tamamen kaybolmuş durumda. Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu ibarelerinde bu çağrışımı bulmak mümkün değil. Artık daha seküler ifadelerle derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu da derdimizi anlatmıyor. Çünkü derdimiz bizim emanetle alakalı. Belediye, belediye başkanı, belediye encümeni, belediye meclisi gibi ibareler içinde aynı değerlendirmeleri yapmak mümkün. Bu ibareler oldukça soğuk adlandırmalar. Şimdi şehir emaneti kavramının içini boşaltıyorsunuz. Bir uygulama alanı olarak dışarıdan çeşitli transferlerle bir kurum, bir organizasyon meydana getiriyorsunuz. Şehir emanetinin altı boşaldıktan ve şehir emaneti bir kavram olmaktan çıkıp, bir mefhum olmaktan çıkıp salt bir kelimeye döndüğünde dolayısıyla bu kelime de değiştirilebilir oluyor artık. Dolayısıyla şehir emaneti işte bu cumhuriyetin ilk yıllarında yerini belediye kavramına bırakıyor. Diğer açıdan baktığımızda kıymetli dinleyicilerimiz, şehirlerimize Cenab-ı Allah'ın bize bir emaneti olarak baktığımızda ki tabiata da böyle bakmalıyız, doğal olarak her şey bambaşka görülür. Şehir, birlik içinde çokluğu görebildiğimiz bir mekana dönüşür. Turgut Cansever'in ifadesiyle tevhid meselesi. Tevhid ayakta tutulmuş olur. Şehrin idarecileri de mecburen ehil olmak durumunda. Ehil idareciler kendisini sürekli murakabe altında hisseder. Sürekli sadece kendisiyle yaratıcısı asıl hakim olanla değil, hani Allah'tan korkmak ve kuldan çekinmek meselesi esastır. Kul tarafından da, yani kendisini seçen veya kendi emaneti altında bulunan insanlar tarafından da gözlendiği duygusuna sahip olur. Bu da bizi emanet bir murakabe altında olma gibi kavramların metafizik kavramlar değil mi sorusuna götürüyor. Zira aydınlanma sonrası metafizik ya yok sayıldı ya da inceleme alanı dışına itilmek istendi. Aslında işte Anadolu coğrafyasından bahsederken bir ruhtan bahsederiz. Her defasında hatırlatma gayreti içindeyiz. Bu Anadolu toprağını biz tasavvufla yoğurduk. Nasreddin Hoca'dan, Mevlana Celaleddin Rumi'den, Eşrefoğlu Rumi'den, Hacı Bayram Veli'den, Yunus Emre'den bahsediyoruz sık sık. Ve bunların bu coğrafyayı mayaladıklarını, bu mayanın da tevhid olduğunu, tevhid esaslı bir tasavvuf anlayışının olduğunu her defasında dile getiriyoruz. Bunların hepsi metafizikle alakalı hususlardır. Ancak biz aydınlanmanın, pozitivizmin, her şeyin deney ve gözlemlere dayandığı günümüz bilim anlayışının metafizikten soyutlandığını, metafiziğin hayatın dışına atıldığını söyleyebiliriz. Ama unuttuğumuz şey şu, aydınlanma sonrası gündeme gelen hemen her şey bir biçimde metafizikle ilişkili. Şimdi kamu işlerine baktığımızda kamu adına iş yapanlar yanlış yaparsa ne olacak sorusu çok önemlidir. Cevap, yanlış yapanları denetleyen bir kurum oluşturulmasıdır. Peki bu bir çözüm mü? Elbette hayır. Zira bu defa ikinci bir soru gelir. Yanlış yapanları denetleyen kurumdakiler yanlış yaparsa ne olacak? Cevap, yanlış yapanları denetleyenleri de denetleyen başka bir kurumun oluşturulması elbette. Bu hiçbir zaman kapanmayacak, sonsuza kadar devam edecek bir döngüyü oluşturur. Ve bu da nihayetinde devasa bir kamu idaresi oluşturmak anlamına gelir. Bunu aşmak için bir yerden sonra yanlış yapamayacağı, yapmaması gerektiği düşünülen birinin olmasıdır. Devlet başkanlarının örneğin bu şekilde oldukları düşünülür veya buna inanılır. Onun yanlış yapmayacağı varsayılır. Eğer onu denetleyen bir kurum oluşturulursa bu defa onu denetleyen kurum son sözü söyleyen konuma gelecektir. Bu da devlet başkanı tanımıyla bağdaşmayan bir durum ortaya çıkarır. Kısaca modern hukuk sistemi bir yerden sonra kamu işlerini metafiziğe havale eder, bir inanca. Yani şu insanın veya şu kurumun yanlış yapmayacağı inancı ki bu işte bu bizatihi zaten metafiziksel bir husustur. Bir insan olarak devlet başkanının hata yapmayacağına inanılır nihayetinde. Zira onu da hata yapan bir insan gibi düşünürsek içinden çıkılması zor bir yola girilecektir. Mesela taç giyen baş uslanır deyişi bununla ilişkili. Taç giyen birinin artık uslanması da, akıllanması da yani ustan kastımız budur. Uslanması, akıllanması beklenir. Modern olanın metafizikle bağlantısının koparıldığı iddiası bir yalandan ibaret. Ama yine kavramsal olarak bunu hayatın dışına atmaya çalıştıklarını söylüyoruz. Şu halde metafizikle bağ kurmaktan korkmamak, bunun doğal bir süreç olduğunu kabul etmek gerekiyor. Şimdi şehre emanet ifadesi metafizikle barışık bir ifade. Bunun yeniden altını doldurmamız gerekiyor. Buna göre şehirler bize birer emanet. Emaneti teslim alan biri, emanete ihanet etmemek için kendini sürekli bir murakabe altında hisseder, hissetmeli. Cenab-ı Allah'ın her şeyi bilen, her şeyden haberdar, hesap gününün sahibi olduğu hiç aklından çıkmaz, çıkmamalıdır. Dahası şehrin bir emanet olması, şehir idarecisini de şehremini olarak görmeyi beraberinde getirir. İdareci, şehirdeki insanların emin olanıdır. Başkalarının elinden, dilinden emin olduğu kimsedir. Şehrin emin kişisi kamu işlerini çekip çevirirken bazen nefsiyle baş başa kalıyor malumunuz. Şeytanın bütün çabalarına rağmen murakabe altında olduğunu hiç aklından çıkarmıyor. Böyle olmak zorunda. Zira Allah'ın şah damarından daha yakın olduğuna inanıyor. İlahi bir tarafı var bunun. Cahiliye dönemi kadar zifiri karanlık içinde yaşayan insanların yaşadıkları bir yeri yöneten biri bile olsa, Hacerül Esved'i kim yerine yerleştirecek sorusuna cevap ararken bir anlaşmazlık çıktığında şehir emini bir anda çıkıp geliyor ve herkes tamam bu adama soralım diyor. İşte şehrin idarecisi böyle biri olmalı. Bunun için de adı belediye başkanı değil de mesela şehrin emini şeklinde değiştirilmeli. Biz mümin derken de hep bunlara atıfta bulunuruz haddi zatında. El-emin sıfatı vardır Cenab-ı Allah'ın. Dolayısıyla tercih ettiğimiz isimler, altındaki kavramsallaştırmayı da koruduğumuz müddetçe aslında bize doğru yolu gösterecek olan şeylerdir. Geçmişte biz ışığı kaybettik, evet biliyoruz. Ancak bu ışığı yeniden arayıp bulmak zorunda, kadime sarılmak mecburiyetindeyiz diye bu haftayı da bitirelim kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni bir haftada yeni bir konuyla yine İslam şehrinde huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.